TRT 24 YouTube kanalındasınız. Doktor Yüksel Nizamoğlu'nun yazdığı "Devşirme Sistemi Neden Uygulandı?" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Diğer İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti'nde uygulanan devşirme sistemi yerli ve yabancı pek çok araştırmacının dikkatini çekmiş ve gayrimüslim kökenli bu çocukların bir süre sonra elde ettikleri göz kamaştırıcı statüler merak konusu olmuştur. Özellikle bu sisteme neden ihtiyaç duyulduğu, padişahın kul denilen bu kişiler üzerindeki tasarruf hakkı ve bu çocukların ailelerinden koparılıp devlet için yetiştirilmelerinin nasıl onaylandığı gibi hususlar her zaman tartışılmıştır. Pençik sistemi. Osmanlı Devleti'nin ilk döneminde savaşlarda alınan esirler, savaşa iştirak eden gaziler arasında paylaştırılmaktaydı. Daha sonra devletin para ve asker ihtiyacını karşılamak için esirlerin 1/5'i devlet tarafından alıkonulmuş ve buna da Farsçası olan pençügek ifadesinden hareketle pençik denilmişti. Bu yönteme daha önce de Abbasilerde ve Aydınoğullarında başvurulmuştu. Tarihçiler, pençik sisteminin ilk defa dönemin kaz askeri Çandarlı Kara Halil'in tasvibiyle 1. Murat devrinde uygulandığı görüşündedirler. Kaz asker Halil'in bu yönteme onay vermesinde İslam hukukuna göre ganimetlerin 1/5'inin Beytül Mal'e ait olması etkili olmuştu. Esirler önce Bursa civarındaki köylerde cüzi bir ücret karşılığında çalıştırılıyor ve bu sırada Türkçeyi, İslamiyeti ve Türk geleneklerini öğreniyorlar. Sonra da Acemoğlanlar Ocağı'nda birkaç yıl süren askeri eğitim sonrasında Yeniçeri Ocağı'na alınıyorlardı. Osmanlıların ilk savaşlarında Türklerden oluşan yaya kuvvetleri vardı. Ancak bu kuvvetler sadece belli zamanlarda görev yapmakta, daha sonra köylerine dönmekteydiler. Bu askerler disiplinsiz olup sefer dönüşünde yolları üzerindeki halka baskı yapmakta ve üstlerinin emirlerini dinlememekteydiler. Bu nedenle hükümdara sadık ve disiplinli bir ordu kurulması ihtiyacı doğduğundan Yeniçeri Ocağı kurulmuş, insan kaynağını da savaş esirleri yani pençik sisteminden gelenler oluşturmuştu. Osmanlı Devleti'nin devşirme sistemine başvurması Ankara Savaşı sonrasında ortaya çıkan durumla ilgilidir. 1402'de yaşanan bozgun sonrasında uzun süre Balkanlarda savaş kazanılamayacağından esir alınamamış ve Yeniçeri Ocağı'nın insan kaynağı kurumuştur. Bu durum, gayrimüslim ailelerin çocuklarının devlet hizmetine alınması esasına dayanan devşirme sisteminin ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Devşirme sisteminin uygulanmasına Çelebi Mehmet devrinde başlanmış, kanunlaşması ise 2. Murat devrinde yani 15. yüzyılın ortalarında gerçekleşmiştir. Araştırmalar devşirme işinin her yıl yapılmadığını ve daha çok ihtiyaca göre gerçekleştiğini göstermektedir. Kanuni döneminde Yeniçerilerin sayısının 12.000 olduğu dikkate alındığında uygulamanın kapsamının geniş olmadığı ortaya çıkmaktadır. Nitekim devşirmelerin sayısının eğitim gördükleri Acemoğlanlar Ocağı'nda çoğu zaman 10.000'i geçmediği görülmektedir. Devşirme çocuklar ilk olarak Rumeli'den toplanmış, Arnavut, Boşnak, Sırp, Hırvat, Bulgar ve Rumlar asıl kaynağı oluşturmuştur. Türk, Kürt, Acem, Yahudi, Çingene, Rus ve Gürcü çocuklar alınmamış, Ermeniler de az sayıda ve saray içinde devşirilmiştir. Bunun yanında Anadolu'dan da devşirme alınmış, devşirmeler Hristiyan ailelerin çocukları olsa da Bosna ve Arnavutluk'ta Müslüman çocuklar da devşirilmiştir. Uygulamaya bakıldığında bazı bölge ve mahallelerin devşirmeden muaf tutulduğu da görülmektedir. Devşirme sisteminin belli kuralları vardı. Her aileden bir çocuk alınır, ailenin tek erkek çocuğu varsa devşirilmez, yetimler, köy kethudasının, sığırtmacın ve çobanların çocukları, kel, köse, doğuştan sünnetli olanlar ve Türkçe bilenler alınmazdı. Devşirme 8 yaşından 20 yaşına kadar çocuk ve gençleri kapsamaktaydı. 17. yüzyıla kadar Anadolu'dan devşirilenler Rumeli'deki, Rumeli'den devşirilenler de Anadolu'daki Türk ailelerin yanına verilir ve Türkiye verme denilen bu usulle çocukların İslamiyeti ve gelenekleri öğrenmesi sağlanırdı. Sonra acemi oğlanlar ocağına alınan devşirmeler, sonraki yıllarda sancak beyi, beyler beyi, vezir ve sadrazam olabilirlerdi. Devşirme sisteminin uygulama esasları 16. yüzyıl sonlarında bozulmaya başlamış, Yeniçerilerin çocukları, kul oğulları ve ağa çırakları adıyla ocağa kaydedilmiş, hatta sisteme rüşvet de karışmıştır. Son devşirme uygulaması ise 18. yüzyılda yapılmıştır. Devşirmeler, Yeniçeri olduklarında kendilerine kapı kulları denilerek padişahın emrinde oldukları vurgulanmıştır. Buna karşılık görev yaptıkları süre içinde maaş almışlardır. Padişahla devşirmeler arasında özel bir bağ kurulmuş ve padişah devşirmelerden evlatlarım, onlar da sultandan babamız şeklinde bahsetmişlerdir. Ayrıca padişahların kız kardeşlerini ve kızlarını devşirmelerle evlendirdiklerine dair pek çok örnek vardır. Padişahlar bu kişileri kendilerine bağladıklarından dolayı tercih ederek merkezi otoritenin tesisinde onlardan yararlanmışlardır. II. Murat devrinde bariz olarak görülen Türk kökenlilerle devşirme yani kul kökenli devlet adamları arasında çekişme, Fatih'in tercihiyle devşirmeler lehine sonuçlanmış ve kul asıllı vezir ve idareciler ön plana çıkmıştır. Fatih'in Türk kökenli Çandarlı ailesine vurduğu darbe sonrasında sadrazamların büyük bir bölümü devşirmelerden yani kul kökenlilerden tercih edilmiştir. Nitekim 1451-1656 arasındaki 71 sadrazamın sadece 9'u Türk kökenlidir. Yine Fatih, devşirme kökenli beylerbeyler vasıtasıyla uç bölgelerinde serbest bir şekilde hareket eden Turahan oğulları, Evrenez oğulları, Malkoç oğulları ve Mihal oğulları gibi Akıncı beylerini tamamen merkezi otorite altına aldı. Kul sistemi bundan sonraki dönemlerde iyice yerleşti. Toplumsal temeli olmayan kul kökenli devlet adamları padişaha rahat bir tasarruf hakkı veriyor, padişahın bir sözüyle sadrazamlığa kadar yükselmiş olan kişi idam edilebiliyordu. Böylece padişahlar Çandarlı'nın idamında yaşadıkları sıkıntıları yaşamıyorlardı. Nitekim bir devrin güçlü sadrazamları Mahmut Paşa, Gedik Paşa ve İbrahim Paşa hakkında kolayca siyaseten katil kararı verilmişti. Böylece kul sistemiyle Osmanlı hanedanı hem kendisini hem de devletin bekasını garantiye alıyordu. Devşirme sisteminin amacı konusunda farklı yorumlar vardır. Gibbons'a göre amaç Hristiyan halkın İslamlaşmasıdır. Bu iddiaya karşı çıkan tarihçiler, Osmanlı Devleti'nin açıktan bir İslamlaştırma politikası izlemediğini, böyle bir politikanın halkın tamamına yakınının Müslüman olmasıyla sonuçlanacağını söylemektedirler. Sonuçları itibarıyla da devşirme sistemi çok az bir kitlenin İslamlaşmasına aracılık yapmıştır. Burada elbette unutulmaması gereken, devşirilen çocukların Müslüman oldukları ve bu kimlikle devlet hizmetinde görev yaptıklarıdır. Hristiyan ailelerin çocuklarını ileride gelecekleri konumu düşünerek ısrarla vermek istedikleri iddia edilse de, arşivlerde bazen bir köy veya kasabanın devşirme vermek istemediğinden, padişahın özel hükümler gönderdiğine dair kayıtlar vardır. Diğer taraftan devşirilen çocukların ailelerini unutmadıkları tespit edilmektedir. Bu durumun en orijinal örneği Bosna'dan devşirilen Sokullu Mehmet Paşa'dır. Sokullu 1557'de kardeşini Patrik atayarak daha önce kaldırılan Sırp Patrikliğini yeniden kurdurmuştur. Yine sonradan sadrazam olan Kaptanı Derya Cigalazade Sinan Paşa, devşirildiği Messina'ya gitmiş, orada halk tarafından hediyelerle karşılanmış, paşanın kız kardeşi ve annesi Müslüman olmaları için yaptığı teklifi reddetmişlerdir. Devşirme yönteminin İslam'a uygun olup olmadığı ise ayrı bir tartışma konusudur. Bazı araştırmacılar zımmi çocuklarının devşirilmesini onların İslamiyet'e göre tanınan haklarının ihlali olduğunu ve dolayısıyla İslam hukukuyla bağdaştırılamayacağını, bunun Osmanlı öncesi dönemdeki gulam sisteminin devamı olduğu kanaatindedirler. Paul Wittek devşirmenin Şafii fıkhına dayandırıldığını ileri sürmektedir. Buna göre devşirmelerin alındığı topluluklar İslamiyet'in geldiği dönem sonrasında Hristiyan olmaları nedeniyle Şafilerce zımmi sayılmadıklarından devşirme İslam hukukuna aykırı değildir. Ancak bu görüşte tutarlı gözükmemektedir. Özellikle İslamiyet'ten önce Hristiyanlaşan Rumların ve Ermenilerin de devşirilmesi, bu tezin yanlışlığını göstermekte ve her alanda Hanefi fıkhını esas alan Osmanlıların bu konuda Şafii fıkhına göre hareket etmeleri çok mantıklı gözükmemektedir. İdrisi Bitlisi'nin devşirmeleri köle sistemiyle bağdaştırma yorumu da problemlidir. Çünkü Osmanlılar fethettikleri yerin halkını köle değil hür olarak kabul ettiklerinden, devşirmeler hür olarak yaşayan gayrimüslim tebaanın çocuklarıdır. Zaten devşirmeler hiçbir şekilde kiralanamaz ve satılamazlar. Devşirme sisteminde iki problem öne çıkmaktadır. Birincisi, çocukların ailelerinin rızası olmadan alınmaları, ikincisi de Müslümanlaştırılmalarıdır. Bir yoruma göre gayrimüslim tebaa askerlik yapmadığından çocuklar askerlik karşılığı bedel olarak alınmıştır. Devşirme yönteminin diğer izahı da Peygamberimizin "Her çocuk fıtrat üzerine doğar. Daha sonra anne ve babası onu Yahudileştirir, Nasranileştirir ve Mecusileştirir" hadisidir. İslam alimleri buradaki fıtrat kelimesinin hak din yani İslam anlamında olduğunu belirtmektedirler. Dolayısıyla henüz buluğ çağına gelmemiş çocuklar devşirilerek hak dini benimsemeleri sağlanmaktadır. Ancak devşirme sisteminin 20 yaşına kadar olan erkek çocuk ve gençleri kapsadığı düşünüldüğünde bu açıklama da mantıklı gözükmemektedir. Sonuçta devşirme sisteminin İslam hukuku yönüyle açıklanması çok zordur. Bu sistem devrin şartlarının bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve zaruret ve örf kapsamında değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bu uygulamada dini bir açıklama aramak yerine hikmet-i hükümet kavramı daha uygun düşmektedir. Sistemin uygulandığı yerlerin toplumsal hafızasında nasıl yer ettiğine dair çalışmalar yeterli olmadığından bölge halkına etkilerini tam olarak anlamak mümkün değildir. Ancak Batı Anadolu Rumlarının Rodos şövalyelerine, Himara bölgesi Rum ve Arnavutlarının da Papa'ya mektup yazarak çocuklarının Türkler tarafından alınmasından şikayet ettikleri gibi örnekler ve bazen de görevliye rüşvet verilerek çocuklarını kurtarmaya çalışmaları sık sık görülen firarlar halkın memnuniyetsizliğine örnek olarak gösterilebilir. Yine devşirmeden muaf olan bölge halklarının bunu bir imtiyaz olarak algılamaları halkın devşirmeden rahatsızlığının diğer göstergesidir, diyor Yüksel Nizamoğlu TR724'deki yazısında.